12. dizin sayfa 249. Başka türlü insanlar arasında. 7. bölüm. Sosyal devlet. Konuşan pek genç sayılmazdı fakat dinç, olgun bir kesinlikle konuşuyordu. Sözleri sürükleyiciydi. Üniversite hocasıymış. Biz ilk öğretim öğretmenleri için üniversite kapalı bir kutudur. Üniversiteyi işitiriz ama bilmeyiz. Üniversiteyle aramızda bir bağlantı yoktur. İlk öğretim ordusuyla üniversite birbirinden ayrıdır. İlk öğretim davalarıyla üniversitenin çabaları arasında bir köprü kurulmamıştır. Üniversiteyle aramızda müşterek bir dil yoktur. Üniversitenin duvarları ardında üniversiteliler ne yaparlar? Üniversite hocası kimdir? Nasıl bir dil kullanır? Biz bunları bilmeyiz. Bildiğimiz şu kadardır ki bir üniversite vardır ve bu üniversite bizim hem üstümüzde hem dışımızdadır. Ankara'da vali muavininin evinde bir üniversite hocasıyla karşılaşınca onu önce bir yabancılık duygusuyla yadırgadım. Kendimi onun dışında saydım. Hatta onu yok bildim. Bu davranışın bir aşağılık duygusundan mıydı, bir görgüsüzlük müydü bunu tayin edemem ama bir gerçekti. Üniversite hocası benim o güne kadar dinlemediğim şeylerden bahsediyordu. Sosyal devlet diyorsunuz, sosyal ilişkiler diyorsunuz ama önce bu kavramlarda mutabık kalmak lazım. Sosyal ilişkiler insanlarla insanlar arasındaki ilişkilerdir. Sosyal müesseseler, kurumlar ise bu ilişkilerin yerleşmesi, müesseseleşmesidir. Mesela aile gibi, hukuk gibi, devlet gibi, hatta dil gibi, din gibi. Sosyal ilişkilerin ve sosyal müesseselerin doğması için toplumun belirmesi lazım. Toplum dışı bir yaratık düşünelim. Onun için sosyal olan hiçbir değer, hiçbir müessese yoktur. Sosyal ilişkiler hem sosyal değerleri yaratırlar hem bu değerleri durmadan değiştirirler. Fakat sosyal değerler değiştikçe de sosyal müesseseler eski itibarını kaybedip yeni şekiller alırlar. Bu değişmeler ya sıçramalar yani devrimler ya da evrimsel gelişmeler yoluyla olur. Tarih felsefesi bu değişmeleri şu veya bu yönden aydınlatmaya, kanunlara bağlamaya çalışır. Mesela devleti alalım. Hoca ondan sonra devletin çeşitli tariflerini yaptı. Devleti anlayış nazariyelerine, devlet doktrinlerine değindi. Sözü bizim devletimize getirdi. Çağımız dünyanın her yerinde devleti artık yalnız bir idare ve ordu teşkilatı olmaktan çıkardı. Şimdi devlet tam bir sosyal nitelik aldı. Şimdi devlet yalnız idare mekanizması kurmak değil, toplum içindeki sosyal ilişkileri de toplumun hayrına düzenlemek zorundadır. Eğer bu münasebetler düzenlenmezse toplumu oluşturan sosyal tabakalar arasındaki çatışmalar toplumun yapısını parçalar. Sosyal devlet işte bu çatışmaları toplum yararına düzenleyen devlettir. Türkiye bunun için bir sosyal devlet olmalıdır. Toplumumuzun içindeki sosyal, ekonomik ve diğer münasebetleri düzenleyebilmelidir. Bu da milli bir planla olur. Yani topluma devletin planlı müdahalesiyle olur. Atatürk'te devletçilik böyle planlı ve hesaplı müdahalecilikti. Hocayı belki anlayamıyordum ama takip edebiliyordum. Yalnız şunu anlıyordum ki zamanımızda devletin idari işleri dışında, savunma işleri dışında yapmaya mecbur olduğu sosyal, ekonomik vazifeleri vardır. Yeni kanunlar çıkarmak, yeni müesseseler yaratmak, milli düzeni önceden tasarlanan planlı çalışmalara yöneltmek devletin görevidir. Plan sözünü daha önce dinlemiştim. Ayhan Bozkır bana plan anlatmıştı. Ama onda plan biraz da bizim ekmeksiz köy konusunda mevcut imkanları harekete getirmekten ibaret olan bir mana taşıyordu. O bir küçük alemin koşullarını harekete getiriyordu. Ama bu küçük alemle bizim yurt dediğimiz, ülke dediğimiz daha büyük alem arasında nasıl bir bağlantı kurulacaktı? Hocayla dinleyenler arasında canlı tartışmalar başladı. Konular benim için yeniydi, beni de gittikçe çekiyordu. Bu tartışmalara katılamazdım ama artık çevremi yadırgamıyordum. Kafamda bir takım sorular, meseleler kaynaşıyordu. Nihayet nasıl oldu bilmiyorum, ben de bir sual sordum. Köy de sosyal bir varlık mıdır? Elbette, Türk toplumunun temel varlıklarından biri, hem de kuralları, müesseseleri, en geleneksel olanı. Eğer köy bir işçi yahut gecekondu mahallesi haline gelmemişse, orada insan tabiatla yüz yüze savaş halindeyse, köyün kaderi bu savaşın düzenlenebilişine bağlıdır. Tabiat köyün hem en büyük dostu hem en büyük düşmanıdır. İşte bizim gibi az gelişmiş bir memlekete devletin bir vazifesi de, köyü tabiata karşı savaşında çağımızın tekniği ve usulleriyle silahlandırmaktır, teşkilatlandırmaktır. Köyün yaşayışını değiştirmek ve köyü yeniden yerleştirmektir. İşte devletin köyde hatta mektepten önce gelen işi budur. Bu cümleleri dinlerken bizim ekmeksiz köy imamının sözlerini hatırladım. Köyün dirliğine el atmadıkça Keltepe'ye istersen Darülfünun kur ne çıkar? Biri çağdaş bilginin diliyle konuşan, diğeri dünyadan kopmuş, kendi içinde eriyen bir toprak yığınında aşır neşir olan bu iki insanın görüşleri arasında ne kadar benzerlik vardı. Söz buraya gelince hocanın yakasını bırakmadım. Neler sordum, neler konuşurdum, bunları burada sıralayamam. Öyle oldu ki bazen salonda tartışmalar çığırından çıktı, her kafadan bir ses yükseldi. Tıpkı bizim köy odasında olduğu gibi. Ben sorularımın peşini bırakmadım, hatta bir aralık vali muavini işe karışmak zorunda kaldı. Çocuklar bırakalım hoca sorduklarının cevabını alsın. Zaten siz ne yapsanız o cevaplarını almadan profesörün yakasını bırakmaz. En iyisi bırakın, bu gece onun gecesi olsun. Öyle de oldu, ister istemez. Hoca nazikti, yorulmadı, suallerimi yadırgamadı, hatta bana cesaret verdi. Bugün devletin köye yöneldiğini, ona el attığını savunmak zordur. Köy hala kendi başınadır. Doğuda ve memleketin çok yerlerinde derebeylik kalıntıları yaşar. Mağara köyler devri devam eder. Çok yerlerde kuraklık, erozyon, çaresizlik hakimdir. Birçok taraflarda da bir bakışta gelişmelere rağmen sahipsizlik, öndersizlik köyün hastalığıdır. Öyle haller ki bunları köylü kendi başına sağaltamaz. Devletin eli lazım. Devlet ölçüsünde düzenleme lazım. Bu düzenleme yok. Köyün küçük alemini ülkenin büyük alemi içinde ele almalı ve bu iki alemi birbirine bağlamalı. Memleket ölçüsünde sosyal plan budur. Böyle bir plan nasıl meydana gelir? İşte bu bir rejim ve nizam sorunudur. Bu bir sosyal devlet işidir. Sosyal devlet ise devletin anayasasında tarif edilir. Böyle bir anayasanın ve böyle bir sosyal devletin ilk vasfı planlılıktır. Millet hayatının ana kollarını içine alan bir planlılık. İşi Atatürk'ün bıraktığı ve yarıda kalan noktadan başlamalıyız. Atatürk bir ihtilalci miydi? Hayır, bir inkılapçı, bir islahatçıydı. İhtilal kısa vadeli, geçici bir müdahaledir. İnkılap toplumun yapısını uzun bir süre boyunca değiştiren, ona eski müesseseler yerine yeni müesseseler getiren, aydın bir önderin, bir önder kadrosunun disiplin ve heyecanından gıda alan bir toplum hareketidir. Atatürkçülük buydu. Konuyu belki dağıtmıştım, belki dinleyenleri de yormuştum ama ben çevremdeki aydınlardan kendimi adeta alacaklı görüyordum. Onların bize söyleyecekleri, verecekleri bir şeyler olmalıydı. Bu şeyleri istemek hakkımızdı. Peki hocam, bu yarıda kalıp da yeniden başlayacağımız yolun şimdi ilk konuları nelerdir? Sosyal devlet, ülke ölçüsünde ve milli hayatı bütün kollarıyla, yani tarım, endüstri, sağlık, eğitim, iskan, yeniden yerleşme, insan gücü vesaire, bütün hatlarıyla içine alan bir disiplin ve planlılık. Bütün imkanların harekete getirilişi, milli gelirin hem arttırılışı hem adaletli dağılışı. Bu bir ihtilal işi midir? Hayır, mesela sizin köyü alalım. Bu köy devlet hizmetleri yoluyla milli gelirden ne alır? Yol işlerinden, sağlık işlerinden, eğitim işlerinden, imar, konut, mahsulleri değerlendirme, toprağı koruma, ağaçlandırma ve bu gibi hizmetlerden ne kadar faydalanır? Hiç. Milli gelire ne katıyor? Hiç. Bizim köy bir kıymet yaratmaz ki. Fakat kıymet yaratabilir mi? Mesela köye yol ulaşsa, toprak korunsa, mahsul değerlendirilse, aletler, vasıtalar, kredi, gübre, yeni inşaat malzemesi, sağlık, eğitim işleri ve diğer hizmetler köye girse? Elbette, fakat bunları kim sağlayacak? Mesela sizin köyde günün fiyatına göre paraya çevirirsek acaba adam başına yılda kaç lira gelir düşer? Kaç lira mı? Hemen hemen hiç. Hocam, sizin köyün adı nedir? Ekmeksiz köy. Ekmeksiz köy mü? Kültür elçileri. O geceyi unutamam. Çünkü o geceye kadar böyle bir tartışmanın içinde bulunmadım. Biz ilk öğretim hocaları bir araya geldiğimiz zaman konuşacak pek fazla bir şey bulamayız. Biraz vekaleti çekiştiririz, biraz maaşlardan bahsederiz. Nihayet biraz siyaset yapar, biraz da birbirimizi çekiştiririz. Öğretmenlerin son zamanlarda artan dernek, lokal topluluklarına gelince bunları gerçi canlı kılmak isteriz. Ama pek samimi arkadaşlarla yapılan biraz muhtevalı dertleşmelerimizi saymazsak tartışma konularımız gene bu sınırlar içinde kalır. Kafalarımız hafif bir gövertiyle örtülü fakat yeteri kadar işlenmemiş bir tarla gibidir. Onun besleyici unsuru olacak fikre, toplum anlayışına ve dünya görüşüne bu tarla açıktır. Ama biz bu malzemeyi nasıl sağlayabiliriz? Mekteplerin iç sorunları ise zaten hepimizi bıktırmıştır. Gece yarısından sonra vali muavininin evinden ayrılırken profesör beni cesaretlendirici sözlerle elimi sıktı. Nezaket ve hoşgörürlük gösterdi. Kendisini fakültede ziyaret edebileceğimi söyledi. Çok duygulandım. Hem ona hem bana böyle bir toplantıya katılmak fırsatını veren ev sahibine teşekkür ettim. Kendilerine belki sıkıntılı bir gece geçirttiğim için de diğer misafirlerden özür diledim. Fakat hepsi dostça davrandılar. Hatta bazıları konuşulanlardan çok faydalandık dediler. Ama en doğrusunu eğitim müdürü söyledi. Hoca hiç üzülme, devletin halka karşı görevleri olduğu gibi halk içinden gelip üstün yetiştirmek fırsatına erişen fikir ve kültür adamlarının da bize karşı bazı görevleri var. Bu üstün yetişmiş insanlar bizi aydınlatacaklar, bize yardım edecekler. Onlar dünya kültürünün bizim aramızda elçileridirler. Hizmetleri yalnız üniversite kürselerinde bitmez. Gece evime dönerken konuşulanları tekrar düşündüm. Gerçi kesin sonuçlara varılamamıştı. Ama bizim ekmeksiz köyün ve bütün ekmeksiz köylerin toplum gelirine hiçbir şey katmadıkları da gerçekti. Hem bu kısırlık yalnız köyün suçu sayılamazdı. Köylü suçu değil, yetersiz demek daha doğru olurdu. Evet, ekmeksiz köy yetersizdi çünkü onu yetersiz bırakmışlardı. Bu defa Ankara'ya gelişim bana her gün yeni ufuklar açıyordu. Arkadaşlar beni bırakmıyorlardı. Ankara'yı ilk defa tanımaya başlamış gibiydim. O günlere kadar hep biz kendi küçük alemimizde yaşamıştık. Evlerimizin, mahallelerimizin, vazifelerimizin küçük aleminde. Günlük gazetelerin, değersiz dergilerin, kof kitapların küçük aleminde. Kendi küçük dünyamızla mahpustuk. Kendi kapağı içinde bir şeyler kemiren ve bu kabuğu parçalayamadan hayatı sona eren birer ceviz kurdu gibiydik. Fakat bu defa Ankara'da o güne kadar bilmediğim yerlerin kapılarını çaldım, tanımadığım insanlarla tanıştım, bilmediğim bahisleri tartıştım, mesela müzelere gittim. Ankara Kalesi'nin altında bir Eti Müzesi gördüm. Eserlerin sergilendiği salonlara girdiğim zaman orası bir takım yabancı turistlerin istilası içindeydi. Oysa ben hem de burada serilen ve her biri dünyada tek olduğu anlaşılan eserlerin tekini bile görmeden ders verdiğim ya da teftiş ettiğim ilk mekteplerde Anadolu'da bizim otokton ve uygar atalarımız olan Etilerin sanat eserlerine bakarsak diye nice tekerlemeler savurmuştum. Sonra bir günde bir konferansta bulundum. Konferansçı Anadolu'nun yarattığı ilk yazının hikayesini anlatıyordu. Perdeyi aksettirilen resimlerde ta 4000 yıl önceki kalıntılardan derlenen, insanoğlunun anlamları çizgiye döküşünden, yazıyı yaratışında yüzyıllarca süren çabalarını canlandıran işaretler, sonra yazının gelişmesi, harflerin, kelimelerin soyutlaşması ne baş döndürücü bir maceraydı. Kitaplıklara, sergilere, konserlere, tartışmalara gidiyordum. Bir gün bir yabancı kültür heyetinin salonlarında bir Türk ressamının resim sergisini gördüm. Burada sergilenen eserlerden hiçbir şey anlamadım. Ama herhalde bunlar da bir terkipti. Bir dış alemin, bir iç alemin, bir sanatkarın fırçasında soyut ifadelere bürünüşü ve sonra renk halinde, desen halinde tuvallere dökülüşü. Bunları yaratan insan herhalde bir şeyler duyuyordu. Onun sanat anlayışı elbette benim derme çatma duyuşumdan üstündü. Ona saygı göstermeliydim, anlamasam bile.
Hulasa bu defa Ankara benim için çok iç açıcı oldu. Bu arada fakülteye de gittim. Böyle bir yere ilk defa giriyordum. Adına gençlik dediğimiz fakat pek de tanımadığımız hareketli, özgür, hatta biraz asi toplum parçası içinde önce sıkılarak, çevremi yadırgayarak kendime yol açmaya çalıştım. Galiba son imtihan günleriydi. Fakülte koridorları tıklım tıklımdı. Nihayet yolumu buldum, profesörün odasına vardım. İçeriye haber gönderdim. Kapı açıktı. Kapıda kendisi göründü, beni güler yüzle karşıladı. Odayı alıp rahat bir koltuğa oturttu. Bir taraftan hal hatır sorarken bir taraftan telefonlar etti. Birilerini çağırdı. Vakitsiz geldiğimi anladım. Münasip sözler bulup ayrılma müsaadesi almaya hazırlandım. Çağırdıkları birer birer geldiler. Hepsi genç insanlardı. Belki asistanlar, belki doçentler. Hepsinin de yüzlerinde bilginin, düşünürlüğün, her alında parlamayan temiz aydınlık halesi vardı. Ben tam gitmeye davranırken profesör onlara döndü. İşte size bahsettiğim ekmeksiz köy öğretmeni, yeni arkadaşım. Onun da sizlerin de tanışmanızı istedim. Ben şaşırdım. Profesör bana, hocam dedi, size arkadaşlarımı tanıtayım. Sizin tecrübelerinizden mahrumsalar da hepsi değerli gençlerdir. Birer birer ellerini sıktım, sonra hepsinin isimlerini, görevlerini bildirdi. Daha ben ne söyleyeceğim, ne yapacağım toparlayamadan içlerinden biri atıldı. Hocamız bize sizden bahsettiler, tecrübelerinizden, görüşlerinizden biz de faydalanmak isteriz. Benim tecrübelerim, benim görüşlerim, fakat bunların ne değerleri olabilirdi ki? Ama aradan çok geçmeden birbirimize kaynaştık, hava çabuk yumuşadı, ferahlaştı. Çocuklar en çok köyden konuşmak istiyorlardı, öyle de oldu. Köy ki bir sert tabiat ortasında çetin bir hayat kavgasıdır. Onlara bu kavgayı yaşayan insanı anlattım. Eğer bu insana biz yalnız bu kavganın içine kapanmış, çaresiz bir yaratık gibi değil de nice nice geleneklerin beşeri değerlerini taşıyan bir varlık gibi bakabilirsek, bu insana el uzatırsak, bu insan bir gün uyanır, silkinirse, biz ki yalnız kafanın değerlerini temsil ediyoruz, şehrin bu entelektüel gücüyle köyün brutal iş gücü birbirini tamamlarsa... Evet hocam, bu iki kaynak bugün birbirine yabancı. Mesela ben Türkiye'nin demografik hareketlerinde köyün yeri, yani kısacası köyde nüfus hareketleri konusunda bir tez hazırladım. Yakında bunu bir doktora tezi olarak hocalarımın önünde savunacağım. Sanıyorum ki tezimi beğenecekler. Bir bilim kolunun doktoru olacağım. Ama itiraf edeyim ki tek bir köy bile tanımadım. Yani köyde aileyi bilmem. Onun üreme kanunları hakkında hiç fikrim yoktur. Ben bilmediğim üreyişin kanuniyetleri hakkında hükümler çıkarmam gülünç değil mi? Ona cesaret vermek işi bana düştü. Onu ve isterlerse arkadaşlarını ekmeksiz köye davet ettim. Bir köy ki dağılmak üzereydi. 50 kadar toprak damın altında yarı aç, yarı hasta bir kalıntıydı. Halbuki bu insanların ataları güçlü bir Türkmen aşireti halinde Orta Asya'dan Rum diyarına kadar gelebilmişti. Sakarya'dan Köroğlu dağlarına kadar koca bir bölgeyi derya gibi kaplamıştı. İşte bu ekmeksiz köyde siz bu deryanın nasıl kurulduğunu, soylu bir kolun nasıl eridiğini göreceksiniz. Halbuki onları yutan bu topraklar tarih öncesinden beri insan oğullarının vatanı ve nice uygarlıkların beşiğiydi. Ne harikulade bir konu. Aynı zamanda gerçek. Çünkü tabiat hatır gönül tanımaz, o kendi kanunlarıyla yaşar. Eğer insan ona hükmetmesini bilirse o teslim olur. Sırlarını, hazinelerini insafsızca yer bitirir. Helenistik devrin mucize şehirlerini yaratan insanlar bir gün bakımsız kalan akarsuların yarattığı bataklıklardan saldıran sivrisineklerin hortumlarıyla tükenmediler mi? Bizim ekmeksiz köyün hikayesi de budur. Ormanlar tükenip akarsular kuruyup topraklar akınca, bir çemen zar olan keklik pınarı bir sıtma bükü haline gelince her şey bitti. Tabiat hükmünü yerine getirmişti. Ne harikulade hikaye. Evet, hazinama gerçek. Ne kadar düşündürücü, ne kadar manalı. Biz havada çalışıyoruz hocam. Havada ve kökünden kopmuş aydınlar olarak. Halbuki kökümüz toprakta olmalıydı. Bu topraklar üstünde savaşan halkın içinde olmalıydı. Ondan kopmamalıydık. Fakat oraya döneceksiniz. Artık gözlerini açan halk sizi kendine çekecek. Orada büyük problemler, canlı, renkli kaynaklar bulacaksınız. Derslerinizin, doktora tezlerinizin malzemesini halkın hayat kavgasından derleyeceksiniz. Derya gibi bir kaynak. Evet, sizi oraya çağırıyoruz çocuklar. Halka yönelin. Ona çok şeyler götüreceksiniz ve ondan çok şeyler alacaksınız. Hoş bir sessizlik oldu. Sonra çeşitli sorular sordular. En son olarak onlara ekmeksiz köyden iyi haberler de verdim. Çökmüş dağılmak üzere olan insanlar şimdi gözlerini açıyor, şimdi uyandırılan topraklara saldırıyorlar. Onu didik didik ediyorlar. Gerçi kollarının, ayaklarının, bellerinin ağrılarından geceleri uyku uyuyamıyorlar. Fakat şimdi dünkü sıtma bükünün yüzü yemyeşil, hatta bir ormancık bile doğuyor. Ekmeksiz köy ilk defa toprağı alt etmenin düğün şenliği içindedir. Bu mucize köye yönelen ve ne yaptıklarını bilen çoğu sizin yaşlarınızda birkaç kararlı adamın eseri. Profesörden güç izin alabildim. Çocuklar beni fakültenin kapısına kadar geçirdiler. Bu sefer koridorlara tıklım tıklım dolduran gençler, hocaların arasında saygılı bir davranışla uğurlanan yaşlı bir misafiri görünce bize yol açtılar, bizi selamladılar. Kapıda uğurlayıcılarla vedalaştım. Fakat anladım ki onlarla daha çok karşılaşacağız. Rüyamdaki Güneş, sayfa 260. Köye dönmek zamanım geliyordu. Zaten oradan beni boyuna çağırıyorlardı ama Ankara'da boş kalmıyordum. Son Polatlı toplantısında tanıştığımız donatımcı arkadaşlar bir gün beni aldılar. Donatım depoları Ankara'nın dışındadır. Önce onları gezdik. Neler yoktu ki? Sonra başka bir sahaya gittik. Bir motopompun çalışmasını gördük. Ben hemen motora saldırdım. Motoru durduruyordum, çalıştırıyordum. Birden bir depreniş, sonra deve boynu şeklindeki verici borunun ağzında önce tereddütlü bir püskürme ve birden delice bir fışkırış. Sonra toprağın bağrı daha da çok vermek istermiş de biz onu zincirliyormuşuz gibi çılgın bir tazikin motoru zorlayışı. Dev bir hamleyle suyun toprağa dökülüşü, bir çağlayış, temiz, billur, gür bir akıntı. Az ileride sebze karıkları, bu karıklara yayılan suyu toprağın emişi, köklerin, fidelerin damarlarına suyun yürüyüşünü sanki görür gibi oluyoruz. Ne baş döndürücü bir temaşa. Halbuki bizim şu çileli ekmeksiz köy, şu bir insanı kucaklayabileceği motorun fışkırttığı suyun yarısını bile vermeyen bir pınarın başında ömrünü körletmiyor mu? Donatımcı arkadaşlar bana planlarını da anlattılar. Herkese toprak ve herkese su. Sizin köy için en uygun şekil budur hocam. Uyandırılan topraklardan herkes hissesini alıyor. Biz de her parsele suyu sağlayacağız. Gerçi büyük tesisler düşünülebilir. Gerçi mesela eski tapınağın ardındaki tepelere yapılacak bir iki büyük depoya yalnız birkaç motopompun vereceği suyla bütün ovayı sulamak kabildir. Cezayir'de, İtalya'da, İsrail'de bunun bin bir örneği var. Bu türlü işletmede idare, bakım kolay, maliyet ucuz olur. Hatta toprağın bile köyce müşterek kullanıldığı yerler var. Mesela İsrail'de kibutslar, Bulgaristan'da kolhozlar. Ama geleneklerin de maliyet kadar, teknik kadar önemi var. Sizin köy büyük işletme sahası değil, bir küçük müstahsiller köyü olacak. Meralar köy malı, köy korusu köy malı, kanallar tabii akarsular köy malı. Belki ileride kooperatif süthanesi, kooperatif işletmeleri de yapabilirsiniz. Ama şimdi ovada herkesin kendi parseli olacak ve biz size her parsele kendi suyunu sağlamak için motor ulaştıracağız. İşte ilk planımız bu, herkes için toprak, herkes için su. Ekmeksiz köyde bizce hedef budur. Peki bunu nasıl sağlayacaksınız? Ayrı ayrı aileler, ayrı ayrı borçlular, herkes bir tarafa da çekebilir. Hocam onlar eskidendi, biz kimseyle uğraşmayacağız. Köyde bir donatım kooperatifi kuracağız. Biz yalnız kooperatifle karşılaşacağız. Onun da statüsü belli. Bizim muhatabımız kooperatif, yani köyün teşkilat gücü olacak. Köylüyü vadeli borçlandıracağız. Bütün teknik hizmetleri de düzenleyeceğiz. Teknik yardım yapacağız. Mesela tamirler, yenilemeler gibi. Köylü bunları kullanabilecek mi? Öğreteceğiz. Bir küçük donatım kursu tertipledik. Başka yerlere örnek olsun diye her masraf bizden. Bir taraftan köyde araziye dalarken diğer taraftan köyden 20 delikanlıyı alacağız. Adapazarı'nda kendi atölyelerimize götüreceğiz. Bir ay çalıştıracağız. Biraz yemeğe dalacaklar. Onlar köye dönünce göreceksin. Yalnız motopompla kalmayacaklar. Depolarımızı boşaltıp köye taşımak isteyecekler. Yayıktan, arı kovanından, kuluçka makinesinden, traktöre kadar. Ya kanunlar, formaliteler, hani şu köylünün önüne her zaman kale kapıları gibi dikilen şeyler? Onlar pertapsız gibidir hocam, kullanışa bakar. Ya pertapsızı kullanmayı bilir, güneşin sıcağını merkezleştirir, ateşi elde edersin. Yahut da elinde pertapsız, hiçbir işe yaramayan bir lüzumsuz alet gibidir. Evirir çevirir, sıkılır atarsın. Donatımcılarla geçirdiğimiz günün gecesi yatağımda uyuyamadım. Donatımcının pertapsızı zihnime takıldı. Misal ne kadar doğruydu. Pertapsız onu kullanmayı bilen elindeyse o güneşi kendine rağm eder. O gece rüyamda hep güneşi gördüm. Köyden gelen haberler sıklaştı. Hüseyin Germiyan ne vakit Ankara'ya inse bize uğrardı. Yeni haberler getirirdi. O şimdi ev halkının, hele bizim torunların sevgilisi olmuştu. Çok defaları sabahın erken veya akşam saatlerinde sokağın başından bir kamyon motorunun sesi duyulur duyulmaz bizim evin tayfası sokağa fırlardı. Aradan birkaç dakika geçmeden de Hüseyin'in kamyonu mahallenin çocuklar ordusu tarafından sarılırdı. O her birine söyleyecek bir söz bulur, gönlünü alırdı. Ama çok defa da bütün bu yaratıkları tıklım tıklım kamyona doldurup Yenişehir'i, Çankaya'yı da içine alan şenlikli bir tur yaptırmadan ellerinden kurtulamazdı. Bu turda kamyon Kızılay'dan Atatürk Bulvarı'ndan Sefaretler'in Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün önünden geçerken havada nasıl kıyametler koparıldığını, herkesin bu vakitsiz göstericileri kim bilir nasıl gülerek seyrettiklerini düşünür, biz de evde gülüşür dururduk. Hüseyin'in anlattıklarına göre trafik polisi önce onlara yol göstermiş. Hatta bir defasını halden anlayan bir polis Hürriyet Meydanı'nın bu müstakbel nümayişçilerine elini alnına koyup selam bile durmuş. Köyde işlerin iyi gittiği anlaşılıyordu. Ovada ikinci çapa birinciden zorlu olmuş. Yeni mektebin kaba yapısı meydana çıkmış. Ayhan sık sık köye uğruyormuş. Hafız'ın başını kaşıyacak vakti yokmuş. Arada köylü çapaya yetişemeyince muhtar işçi bulmayı ve pancar işçisi hesabını da ona yüklemiş. Şeker şirketi bir avans daha vermek istemiş, almamışlar. Sonunda hesaplaşırız demişler. Polatlı'dan, Ankara'dan gelen gidenler de oluyormuş. Bunları oyalamak da Hafız'ın işiymiş. İmam Efendi mahsusan selam eder, gözlerimden öpermiş. Ya senin Semra'dan ne haber? Şimdi bizim Semra sizin Semra'yı kıskanıyor. Ne vakit Ankara'ya gidiyorum desem sen Ankara'daki Semra'nın babası oldun diye tutturuyor. Sonra dönerken Semra'yı da getir diye tembihler geçiyor. Ben Ankara'ya geleli 6 hafta oluyordu. Zaman zaman arkadaşlarla buluşuyorduk. Bu toplantılara üniversitedeki dostlarımızdan da katılanlar oluyordu. Bir gece bizim evde toplanalım dedik. Eşim haberi alınca başı döndü. Biz onları nasıl ağırlarız diye. Ama ağırladık işte. Hem vali muaviniyle nice büyük insanların bize misafir gelişleri mahalleyi çalkalandırdı. Eski tanıdıklar hoca partici oldu, vatan cephesine girdi diyorlarmış. Hatta bu gidişle mebus olur diyenler de varmış. Toplantı akşamı çocukları evden savdık. Bize oğlumla kızım hizmet edeceklerdi. Oturma odamıza uzunca bir masa uyduruldu. Masanın bir tarafını yerli sedire verdik. Diğer taraflarına birbirini tutmaz sandalyeler dizdik. Eşim neyi var neyi yoksa minderlere yaydı. Yayını perdeler taktı. Misafirler gelmeye başlayınca da onlara şöyle bir hoş geldiniz deyip mutfağa koştu. Gelenlerin yerleşmeleri zordu. En iyisi hemen masaya oturmakta oturduk. Buna oturmak değil, sıkışmak demek daha doğru olur. Öyle ki masa başı yükünü alınca biz bir ziyafet sofrasında yer almaktan ziyade bir konserve kutusuna istif edilmiş balıklar gibi birbirimize girmiştik. Bu hal hepimizi neşelendirdi. Nasıl olsa artık bu masanın başından bir yere kımıldayamazdık. İşi oluruna verdik ve öyle eğlendik ki. O gece ben belki ilk defa ama hepimiz cümbür cemaat sarhoş olduk. Öyle ki gece yoldan geçen komşuların bazıları bizim evde düğün var sanmışlar. Bir kısmı da bu sessiz ağırbaşlı evde neler olup bittiğini bir türlü manalandıramamışlar. Gecenin geç saatlerinde dağılırken herkes memnundu. Bana, eşime ve çocuklarıma işten gelen ferahlıkla veda ettiler. Vadideki Münzevi, sayfa 264. Artık köye dönmeye hazırlanmalıydım. Fakat bu dönüşten önce yaptığımız bir ziyaret bende etkiler bıraktı. Onu da anlatmadan geçemeyeceğim. Bir gün emekli bir marifçi arkadaşım bana, "Bu pazar seninle bir kır gezintisi yapalım, seni bir kır adamıyla tanıştıracağım," dedi. Pazar sabahı bizim Cebeci istasyonundan trene bindik. Son Bandiye istasyonunda trenden indik. Sonra köyün çarşısından kahveler arasından geçerek kıra çıkınca birkaç kilometre süren bir yolculuk başladı. Yeşil bir vadideydik. İki sıra kıraç sırtlar arasında bostanlar, bahçelerle işlenmiş güzel bir vadi. Nihayet arkadaşım geldik dedi. Yolun sağı meyvelikti ve kenarları düzgün bir kavak sırasıyla sınırlanmıştı. Solda söğütler, akça ağaçlar ve çiftlik binaları vardı. Tavuklar, kovanlar, çiftlik hayvanları, altın bir yayla güneşi ve ağaçlıklar arasında kıvrılan serin bir dere. Arkadaşım bu küçük toprağın sahibi hakkında yolda bana çok şeyler anlattı. O da eski bir marifçiymiş. Fakat dalgalı bir hayat yaşamış, şimdi emekliymiş. Odasında yoktu, bir çoban çocuğu, "Bey bahçede," dedi. Bahçelere girdik. Yeraltı sularını dereye akıtacak çamurlu bir hendeğin içinde bir şeylerle meşguldü. Ayak seslerimizi duydu, başını kaldırdı, gülümsedi. İşini bırakarak toprağın yüzüne çıktı. Kolları omuzlarına kadar çamur içindeydi. Çizmelerinin içi çamurla dolmuşa benzerdi. Her tarafına sıvı toprak giyinmişti. Alnından sızan terler bu çamurdan giysi üstüne yol yol damlıyordu. Ellerinin çamurlarını toprakla kuruladı, sonra bize el uzattı. ''Hoş geldiniz çocuklar, iyi ettiniz geldiğinize. Dere boyunda mı oturursunuz, odada mı?'' ''Yorulmuşsunuzdur hocam, odaya gidelim, belki terlisinizdir de.'' ''Yok canım, kulak asma, benim bir günde yaptığım işi en beceriksiz toprak işçisi yarım saatte yapar.'' Eve vardık, bir kapı açtı, önce bizi buyur etti, girdik. Orta boylu, kumral, sakin bakışlı, daha ilk görünüşte bir Rumeli insanı olduğu anlaşılan kendi halinde biriydi. Ev ağaçların gölgelediği geniş saçaklı, alçak bir toprak damdı. Odaya girince tam karşı duvarda büyük bir şömine gördük. Üzerine çeşitli eşya sıralanmıştı. Burası filmlerde görülen basit fakat toprağın bir parçası olan Amerikan çiftlik evlerini andırıyordu. Şöminenin bir tarafında duvara asılı küçük bir yazı levhasının dikkatimi çektiğini gördü. Yazı Farsça bir beyitti. Cengü heftadü millet heme ra izr binü, Çin ne dident hakikat heme efsane zedent. Bu beyti hatalı yazdırmışım ama ben farkında değildim. Yanlışı bir ziyaretinde Hasan Ali buldu. Manasını çıkarabildiniz mi? Pek değil. Manası şu, dünyada 72 millet birbiriyle boğuşmak için daima bahane buldular. Çünkü hakikati göremediler ve her zaman gerçek olmayana, yani efsaneye saplandılar. Siz bunu nasıl izah edersiniz? Bir masa başındaydık, ev sahibi büfeden bir şeyler aldı. Masanın üstüne 3 kadeh koydu, kadehlerimize vermut doldurdu. Hele şunları alın da. Kadehlerimizi kaldırdık, içtik, biraz fasıl oldu, sonra konuştu. Bu bitmeyen dava, nizamlar ve insanlar çatışmasıdır. Nizamlar insanların eseridirler. Ama insan nizamlar üstündeki hakimiyetini kaçırırsa, nizamlar insana hükmederler. Halbuki aslında dinler de, saltanatlar da, rejimler de, doktrinler de insanlar içindir. Yoksa insanlar bunlar için değil. Sonra kadehlerimize birer parça daha vermut koydu. Asıl olan insandır ama tarihin akışı içinde insanlarla rejimler arasındaki karşılıklı öyle bir etkiler sistemi doğuyor ki hem insanlar rejimleri hem rejimler insanları sürüklüyorlar. Bu karşılıklı tesirlerin, bu sürüklenişin temel güçleri hakkında tarih felsefesinin görüşleri çeşitlidir. Fakat görünen şu ki insanlar rejimlere hakim olup onu toplumun birleşik iradesi gibi kullanabildikleri sürece sosyal kurallar insanın hizmetinde birer terakki unsurudur. Toplumun kendi rejimi üstündeki murakabesi kaybolunca ya cihangirler ya diktatörler türer, trenler, din veya doktrin adamları, demagoglar hem toplum içinde hem toplumlar arasında savaşı toplum nizamı haline getirirler.